أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Daha önce de şey yaptığımız gibi bu duada şunu söylüyoruz. Her şeyi mükemmel yapmak varlıkların sahibi olan Allah'a mahsustur. Bu ne demek? Yani biz ne yaparsak yapalım, gücümüze göre yaparız. Mükemmellik sadece Cenab-ı Hakk'a aittir. Vel akıbetü lil müttekin de yani sonunda başarılı olacak olanlar kendi doğal yapılarını koruyan, yanlışlardan uzak duranlardır. Yanlış da bizim gücümüze göre yanlış. Bazen bir doğruyu yanlış gibi öğrenmiş olabiliriz. Bir yanlışı doğru gibi öğrenmiş olabiliriz. Eğer bir kasıt yoksa Allah-u Teala hiç kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorun tutmaz. Arkasından da vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed derken salat yani arkasını bırakmadan peşinden gidilecek ve selam da yani gittiğiniz zaman sıkıntılardan uzak kalacağınız kişi Muhammed Aleyhisselam'dır. Onu kendimize örnek almak durumundayız. Ve tabi onun yetiştirdiği aile ve ashabı. Onlar örnek. O zaman yani bu duayı onun için her defasında yapıyoruz. Aslında Türkçesini yapmak daha iyi ama işte alışmışız. Şimdi bugün Allah nasip ederse kader konusuyla ilgili bir ders yapacağız. Şu iki ayetten dolayı. En'am suresinin 107 ve 108. ayetleri. 106 ve 107. ayetleri yanlış oldu evet. 106 ve 107. ayetleri. Burada Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a şöyle diyor. Hani az önce dedik ki onun arkasından ayrılmamamız gerekiyor. O zaman o ne yapıyorsa biz de onu yapacağız değil mi? Bak ona ne emretmiş? İttebi' mâ uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahyedilen neyse ona uy. Nedir Rabbinden Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilen? Kur'an-ı Kerim. İttebi' mâ uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. İlah neydi? Emri kayıtsız şartsız tutulan kişi. İster Allah-u Teala, ister başka birisi verdiği emri, yaptığı isteği sorgulamadan kabul ediyor. Onu mutlaka yapman gerektiğine inanıyorsan onu ilah yapmış olursun. Allah'tan başka ilah yok. Yani Allah'tan başka hiç kimse sorgulanamaz değildir. Peki Allah'la ilgili sorgulama nasıl olur? Şunu yaparsınız, bunu acaba Allah bildirdi mi? Değil mi? İşte bize kadar Allah'ın koruduğu tek kitap budur. Bu kitabın Allah'a ait olduğunu nereden biliriz? Gayet kolay. Efendim falan alim şundan filan filan o falan filan dersem bunu söylemeyecek hiç kimse kalmaz. Buna benim kendi kanaatimin oluşması lazım. Falana göre dediğim zaman bu benim kanaatim olmaz değil mi? O zaman açarsın. Arapça biliyorsan Arapça kısmı, bilmiyorsan mealini okursun. Herhangi bir sure fark etmez. Küçük büyük önemli değil. İyice düşün bakalım bu sözleri bir insan söyleyebilir mi? Söyleyebilir diyorsan inanma. Ama bu bir insan sözü değildir. Kanaati sende hasıl olmuş da hala söyleyebilir diyorsan o zaman hesabını Allah'a vereceksin, bana değil. İşte o zaman ittebi' mâ uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy diyor Allah Muhammed Aleyhisselam. O zaman biz de onun peşinden gideceğimize göre ne yapmamız lazım? Bizim de bu. Zaten bu ayetlerin hepsi bizi de ilgilendirmiyor. Allah tarafından vahyedilen neyse o. Sonra diyor ki La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. Ne dediyse o denilebilecek tek varlık odur. Ve a'rid anil müşrikin. Müşriklerden uzak dur. Yani evet Allah böyle demiş ama falan da böyle dedi diyen varsa ve bugün mesela en fazla yapılan şey Hristiyanların İsa'yı Allah'a ortak koşmaları gibi Müslüman, ben Müslümanım diyenler de Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'a ortak koşarlar. Allah'ın sözlerini onun sözleriyle değiştirirler. Sanki o Allah'a rağmen söz söylemiş gibi. Ve bu bir ilim olarak bugün bütün ilahiyat fakültelerinde, bütün medreselerde, bütün imam hatip okullarında, bütün işte din dersi öğreten yerlerde anlatılır. Sanki ilim haline getirilmiştir. Daha neler olduğunu biraz sonra dersin içerisinde göreceğiz. O müşriklerden yüz çevir. Peki, arkasından Allah-u Teala şöyle diyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا Eğer Allah-u Teala müşrik olmamalarını tercih etseydi, yani onların kalbinde imanı yaratsaydı hiçbirisi şirke düşmezdi. Peki tercihi kime bırakmış Allah? Kulun kendisine bırakmış. Tercihi Allah yapsaydı hiç kimse müşrik olmazdı. Yani Allah şu kuluyla öbür kulunu niye ayırsın? Mesela Muhammed Aleyhisselam'la Ebu Cehil'i niye ayırsın ki? İkisini de yaratan o. Ama tercihi onlara bıraktığı için onların tercihine göre kalplerinde imanı ya da küfrü yaratmıştır. Ondan sonra da diyor ki Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Biz seni onları koruyacak bir pozisyonda yaratmış değiliz. Sen onları koruyacak durumda değilsin. Onları bu dünyada da koruyamazsın, ahirette de. Mahşer yerine zaten Allah hiç kimseye herhangi bir yetki vermediğini açıkça söyler. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ وَكِيلْ Sen onların vekili de değilsin. Yani ne onlara karşı Allah'ın vekilisin, Allah'ı temsil edemezsin. Sadece Allah'ın sözlerini tebliğ eden bir elçisin, o kadar. Allah'a karşı da onları koruyamazsın. Senin görevin sadece sana gelen ayetleri yaşamak ve anlatmaktır, o kadar. Şimdi burada bugün bu şae fiili üzerinde duracağız. Bakın şimdi elimdeki mealde bakalım bu ayetlere nasıl mana verilmiş. Ey Muhammed, sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Allah neyi diliyor acaba? Allah bunların ortak koşmalarını mı diliyor? Değil mi? İster istemez başka bir şey anlaşılır mı? Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Şimdi şuraya bakın. Bakın aynı mealden veriyorum. Nisa suresinin 26. ayetine bakın. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah'ın istediği neymiş? Bize hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını, yani doğru yollarını, sünen diyor, sünnet, doğru yollarını göstermek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. O zaman Allah'ın dilediği, Allah sapıtmasını mı istiyormuş insanları? Ha? Nesini istiyormuş? Yola gelmelerini. Ha? Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ondan sonra şimdi Allah'ın iradesi söz konusu. Bu Allah'ın iradesi kısmına baktın mı sen şuradan? Ha, o kitaptan. Bakın Allah'ın bir iradesi kelimesi var. Yani bu şeyde de, kelimelerde bir irade var. Bir de şae fiili var. Şae'nin Türkçe karşılığı şey yapmak. İrade istemektir. İstemekle yapmak aynı şey midir? Şae yapmaktır. İrade istemektir. İkisi aynı şey midir? Mesela siz namaz kılmak isteseniz, kılmadığınız halde kılmış olur musunuz? Ben de istiyorum ama, yok, istiyorsan yap. Yapmadığın zaman bir şeysi yok. O zaman bakın, irade başka bir şeydir, yapmak başka bir şeydir. Onun için Allah-u Teala ayette şöyle buyurur, اِذَا اَرَادَ شَيْئًا. Bak, erade şeyen, şey şaenin mefulüdür. Arap dili açısından mesela şey, tefsirler bu ayete doğru mana vermişlerdir. İde erade şeyen, ey şeye şeyin. Şey, iki anlama gelir Arap dili açısından. Bir şey yapmak, bir de yapılan şey anlamına gelir. Mesela yapılan şey dediğimiz zaman Türkçe'de de aynı anlamda kullanılır. Her varlığa şey deriz değil mi biz? Olan. Ama onu varlık haline getirmeye de Arap dilinde şey denir. O mastardır. Şafiyenin mastarıdır. İza erade şeyen. İza erade şeye şeyin. Bir şeyi var etmek istediği zaman. Burada iradeye verdiği anlamı gördünüz mü? Mümkün müdür ki Allah bir şey irade etsin? O altını çizdiğim yerleri okursan yeter. Şimdi önce şu ayeti okuyayım, sonra sen orayı oku. Şimdi diyor ki Allah, اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Bunu Yasin suresinin sondan bir önceki ayetinde söylüyor. Allah'ın yaptığı şudur diyor. Bir şeyi var etmek istediğinde ona ol demesidir. Feyekun, o da oluşur. Oluşur, olur değil. Oluşur. Çünkü oluşmasının bir ölçüsü vardır. Hemen olmaz. O da oluşur. Oluşmaya başlar. Peki irade ettiği zaman oluyorsa bu ayete burada ne demesi lazım? İza erade şeyen yekunu demesi lazım. Bir şeyi irade etti mi o şey olur demesi lazım değil mi? Ol demesine gerek yok. Ol ne olmuş oluyor? Bir emir oluyor. Ol. O da oluşur. Onun için bir takım kurallar koymuştur. Allah her şeyi bir ölçüye göre yarattığını da söylüyor. Biraz sonra onu da okuruz inşallah derslerde. Evet. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Şimdi bakın, Allah'ın irade ettiği şey, Allah bir şey irade ettiği zaman o şey o zaman oluyor muymuş hemen? Ol demeden önce oluyor muymuş? He? Olmuyor. Ol demeden önce olmadığı için, mesela şimdi ol dediği zaman Allah'ın ol emrinin yerine gelmemesi mümkün değil. Ama Allah her şey için bir kural koymuş. Yani bu kuralı koymasa insanlara Müslüman ol diye emretti mi Müslüman olmaması mümkün değil. Ama Müslüman olmayı insanın iradesine bırakmış. Kafir ol dediği zaman kafir olmaması mümkün değil. Mesela bize erkek olmamızı emretmiş. Erkek olmuş oluruz. Başka şey yok. Şuradakilere hanım olmalarını emretmiş. Onlar da olmuşlar. Başka olma şansımız yok. Annemizi, babamızı kendi belirlemiş. Biz değil, değil mi? İşte ama inancımızı o belirlemiyor. İmtihanla ilgili konuları kendisi belirlemiyor. Evet, şimdi sen orada iradeye verilen manayı bir oku.
Hemen Hüseyin Bey'in büyük İslam imali. Burada
bir daha söyle.
Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmi Hali. Burada Allah-u Teala'nın irade sıfatını açıklarken şöyle bir ifade kullanıyor. Allah-u Teala yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile kendi hikmetine göre birer vecih ile tahsis buyurur ve onun irade buyurduğu şey mutlaka olur.
Allah'ın irade buyurduğu şey mutlaka olur dedi. Ayet öyle mi diyor? Diyor mu ayet öyle? Bakın Ömer Nasuhi Bilmen İslam aleminde belki yıldızlardan bir tanesidir. En iyilerdendir. En iyiyi örnek veriyoruz ki diğerlerinin halini düşünesiniz. Bak Allah o irade ettiğim şey olur dese ki demedi öyle bir şey. Mesela ne diyor bak burada Nisa suresinde Allah diyor yuridullahu liyubeyyine lekum. Size için beyan etmek ister. Tamam. Beyan etmek ister dendiği zaman eğer oluyorsa o zaman herkesin Kur'an'ı açık, seçik bilmesi gerekmez mi? Beyan etmek ister dediği hemen oluyorsa gerekmez mi? Çünkü size beyan etmek ister diyor. Ondan sonra sizi sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tevbelerinizi kabul etmek ister dediği zaman istediği irade kelimesiyle geçiyor. İstediği oluyorsa hepimiz bütün insanlar tevbe eder ve tevbesi kabul edilir değil mi? Yani insanların bir seçim hakkı kalmaz. Evet, devamı.
Şöyle duracağım. İrade buyurmadıkça hiçbir şey vücuda gelmez, getirilemez.
İrade buyurmadıkça ne demek? Allah'ın iradesine muhalif irade olur mu buna göre? Bir daha oku. Lütfen dikkatle dinleyin.
İrade buyurmadıkça hiçbir şey vücuda gelemez, getirilemez.
Evet. Yani Allah irade etmiş olacak ki olsun. Peki Allah burada neyi irade etti? Hep insanların hayrını olanı değil mi? İrade ettiyse bunun dışında bir şey olabilir mi buna göre? Olamaz. Buraya göre. Ama Kur'an'a göre bak şimdi Allah ne diyor? Mesela Allah'ın iradesine muhalif irade olamaz bu şeyde. Onu da yazmış olması lazım. Hiç mümkün müdür ki diye bir başlayan bir başlığı var. Altını çizmişimdir onda. Allah-u Teala kullarına zulmü murad etmez diyor.
Şöyle hocam. Sayfa 31'de. Hangi mümkün bir şeydir ki Allah-u Teala takdir ettiği halde vücuda gelmesin?
O takdir kısmı. Tamam neyse. Şuraya şey yapayım. Bakın Allah diyor ki vallahu yuridu en yetubu aleykum. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek irade ediyor, istiyor. Ve yuridu lezine tebiyone şehveten temülü meylen azima. Ama şehvetlerine uyanlar sizin büyük bir sapıklıkla sapıtmanızı istiyorlar. O zaman Allah'ın iradesine muhalif irade var mıymış? He? Var mı? Bunun delili ne? Kur'an değil mi? Yani bakın Müslümanlar Kur'an'la ne kadar uzaklar. Onu görmeniz için şey yaptım. Şimdi burada hemen aynı yerde diyor ki işte okuduğumuz ayette efendim Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Allah neyi diliyor? Ortak koşmaları mı diliyor? Öbür ayetlere göre. Diliyor mu?
O ifadeyle buldum hocam. Hangi bir şeydir ki Hak Teala dilemediği halde vücuda gelebilsin?
Bak Allah dilemeden vücuda gelebilsin. Allah benim Müslüman olmamı dilemeseydi Müslüman olmazdım. Birisinin kafir olmasını dilediği zaman kafir oldu. Bu dileği ne zamanmış?
Ezelde.
Ezelde. Biz hiç dünyaya gelmeden önce. O zaman Müslüman olanın şeyi ne? Artısı ne? Kafir olanın eksisi ne? Görüyor musunuz bak dini ne kadar böyle mantıksız bir hale getirmişler. Şimdi evet. Şimdi bakın biz ezelden diyor ve Ömer Nasuhi Bilmen kendisinin ya bir şey Maturidi olduğunu da söyler. Maturidi olduğunu da söyler.
33. sayfada söylüyor hocam. İşte İmam Muhammed Maturidi'ye tabi olduğunu, Müslümanların en büyük kısmı itikatta Ebu Muhammed Maturidi'ye tabidir diyerek onun şeyini seslendiriyor hocam.
Yani bugün bütün halefiler Maturidi olduklarını söylerler. Bakın bu kitap İmam Maturidi'nin kitabı tevhididir. İmam Maturidi'nin. Bunu rahmetli Bekir Topaloğlu ile yine rahmetli Muhammed Aruşi yayını hazırlamışlardır. Bilmiyorum Türkçesi var mı bunun? Yok değil mi? Bakın burada insanlar ya bak diyor ki ezelden belirlenmiştir. Mesela diyelim Abdülaziz'in işte şu şu özellikte olması ne zamandan belirlenmiş oluyor? Ezelden. Ezelden benim var olmam lazım değil mi? En azından benimle ilgili bütün kuralların konmuş olması gerekmez mi? Yani en azından plan olarak, proje olarak olması gerekiyor. Ya da falanca adam diyelim işte Ebu Cehil kafirliği ezelden belli olmuş olması. Bütün insanlar için ezelden. Yani ezelde dediğimizde bunun hiç zamanı yok artık. Sınırsız bir şeye doğru. O zaman biz de var olmamız lazım.
Hocam orada şöyle problem çıkıyor. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala diyor ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Eğer bu hitap ezelde yapıldıysa ezelde Nuh Aleyhisselam hangi kavme gönderilmiş? Onun da ezeli olması gerekmiyor. Bir sürü problem ortaya çıkartıyor.
Bak burada İmam Maturidi bak. Yani ben Maturidiyim diyorlar ya. Yani bir kere bu Kur'an-ı Kerim'e kesin aykırı. Neden aykırı? Yani şimdi şey açısından şey yapıyorum. Bak Ali İmran suresinin 5. ayeti olacak. Bakayım da. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Ana rahmindeyken sizin şekillerinizi belirleyen odur. 6. ayet. Ana rahminde belirlemiştir bizim özelliklerimizi. Ve döllenmenin ilk anında özellikleri belirlediğine dair çok sayıda ayet vardır. Bizim derginin bu sayısında onunla ilgili bir makale var. Arzu edenler okuyabilir. Ne zaman? Ezelde mi belirliyormuş? Ha? Yok. Ana rahminde. Eğer öyle olsa Allah-u Teala evlenmeyi teşvik eder mi? Evli olmayanları evlendirin demesinin bir manası olur mu? Evlenenlere çocuk sahibi olmayı isteyin demesinin bir anlamı olur mu? Şimdi bakın Maturidiyim diyor bunlar. İmam Maturidi ne yapsın yani? Bakın ne diyor bu kitabında? Diyor ki fî zâlike tahkîkul eşyâ'yı baş tarafını okumuyorum fazla zaman almasın diye. O kitabının 135. sayfasında Kitab-ı Tevhid'in fî zâlike tahkîkul eşyâ'yı fil ezel. Bu durumda bu varlıkların ezelde de olması gerekir diyor. Lakinnehe ma'dûmetun. Halbuki yok. Sümme vücdet ba'du min ba'du. Sonra daha sonra oluşmuş. Bu durum olmadığı halde olması gerekiyor. Ve fî takdîmihâ nefih tevhid. Bunlar ezelden varsa Allah'ın birliği diye bir şey olmaz diyor. Doğru söylüyor mu? Allah da ezeli, sen de ezelisin. Bunu söyleyen kim? İmam Maturidi. Ama ben Maturidiyim diyenler ne diyor?
Ezelden beri vardı.
Ezelden beri vardı diyor. E buyurun. Bakın Kur'an'da da yok. Biz İmam Maturidi'nin kendi kitabını daha yeni gördük de. Eskiden yoktu ya. Birkaç sene oldu bu basılalı. Yani kütüphanelerin hangi kütüphanenin neresinde olduğunu bilmiyorduk. Evet. Ondan sonra diyor لما كانت الاشياء بعد معلومه فاختلف في الخروج والظهور والا فهي في القدم اشياء معلومه evet فصيروا مع الله اغيارا في الازل Ve zelke naktun littevhid. Diyor ki eşya yoktu o zaman. Ama ortaya çıkışlar böyle farklı farklı zamanlarda oldu. Eğer eşyayı diyor o zaman var kabul ederseniz madum yani o zaman olmayan eşyaları varsa varlıkları varsayarsanız yani şu anda varlık olmuş ezelden de vardı derseniz Allah ile farklı bir varlık olarak ezelden beri var demektir. Allah da var, bunlar da var. Bu da diyor tevhid inancına terstir. Ne desin başka İmam Maturidi? Dikkat ediyor musun? Kur'an da uymuyor. Maturidi'ye de uymuyor. Yani bize böyle bir inanç var. Şimdi fazlaca uzatmadan çünkü o kadar çok yanlışlar var ki şimdi arkadaşlarımız şey yapacaklar. Ama isterseniz siz önce bu neyse şey kelimesinin anlamına gerek yok. O kalsın çünkü zaman yetmeyecek. Sen hangi neyi anlatacaktın?
Hocam ben bu Allah'ın zalim toplumu yola getirmez, kafir toplumu yola getirmez, fasık toplumu yola getirmez.
Allah'ın kimleri yola getirip kimleri yola... O zaman şunu okuyalım bakın. Şu Nahl suresi Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi. Ama ondan daha önce şunu ben şey yapayım da. Yine İmam Maturidi'nin, hani ben Maturidi mezhebindenim diyorlar ya bu insanlar. Bu hangi sureyi almışım bakayım? Bakın şimdi, yok Nahl suresi onu okuyayım daha kolay. Enam 148'de dersi bitiririz. Tamam. Bakın şimdi Nahl suresinin 93. ayetinde yani 16. surenin 93. ayetinde ne mana vermişler burada? Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Dilediğini saptırdı. Saptırmayı da ezelden yaptı diyorlar değil mi? Dilediğini yola getirir, ezelden getirdi. O zaman niye uğraşıyoruz ki? İstediğin kadar uğraş. Hatta şunu da söylerler. Es-sa'idu sa'idun fi batni ummihi ve şakiyyu şakiyyun fi batni ummihi. Yani iyi kişi anasının karnındayken iyidir, kötü kişi anasının karnındayken kötüdür. Ve devamında derler ki şeye kadar bir insan ömür boyu iyiliklerle meşgul olsa anasının karnında kötü kişi olarak belli yazılmışsa sonda bir kötülük yapar doğru cehenneme. Kötü kişi de yok iyi yazılmış kişi de ömrünün sonuna kadar rezillikler yapsa sonunda iyi bir şey yapar doğru cehenneme. Bu ne? Şimdi bunu arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz Allah nasip ederse. Ama onlardan önce bakın yine İmam Maturidi diyorlar. Bu da İmam Maturidi'nin Te'vilatul Kur'an. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlam ilişkileri diye tercüme etmek gerekir bunu. Te'vil kelimesi odur. Ona da yanlış mana verirler tabii. Maalesef. Yani hakikaten bu dini öyle bir tanınması hale getirmişlerdir ki. Allah dileseydi diyor. Bakın İmam Maturidi tefsirinde şa'e fiiline ne mana veriyor? Bakın dikkat edin. Diyor ki فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي مَنْ يَشَى ayetini alıyor İbrahim suresinin 4. ayetini. هَذَا حُكْمُ اللّٰهُ اَنْ يُضِلَّ الْمُكَذِّب۪ينَ وَيَهْدِيَ الْمُصَدِّق۪ينَ Allah'ın yalan söyleyenleri sapık sayıp doğruları kabul eden kişileri de yola gelmiş olarak saymasının bir kuralıdır diyor. Allah'ın hükmüdür. Evet. Şurada diyor ki lakinler vecu fihi ma zekarna bu yanlış görüşler anlattıktan sonra diyor. Olay bize göre doğrusu şudur diyor anlatıyor. Yani ma zekarna en başta anlattık diyor. Uzun uzun anlatmış. Ben fazla vakit almamak için şey yapıyorum. Ayrıntı isteyenler şu bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda bunun bütün detaylarını bulurlar bu konunun. Diyor ki yudillu men âthere sebebet dalali. Sapıklığı gerektiren şeyleri tercih edeni Allah sapık sayar diyor. Eylemi kim yapıyor? Kişi. Sapıklığı gerektiren şeyleri tercih edeni. Ben onu tercih ettim, onu yapıyorum. Ondan sonra ve yehdi men yeşâ'u ey men âtere sebebel ihtidâ'i. Yehdi men yeşâ'unun manası da şudur. Doğru yola gelmeyi gerektiren şeyleri, doğru olmanın sebeplerini tercih eden. Şunu yaparsan doğru yoldasın, bunu yaparsan sapık yoldasın. O zaman kelimenin manası budur. Zaten başka mana da yoktur diyor. Şurada yazılan anlamları sonradan uydurduklarını söylüyor. O da söylüyor. Ragbel İsfahani de bu şeyinde ama vakit olmadığı için onu okuyamadık. Müfredatında söylüyor. Şimdi bakın şuraya şu meali tekrar okuyayım. Bir de İmam Maturidi'nin tercih etme anlamını size söyleyeyim. Bakın bugün işte hani sık sık anlatıyoruz burada. Efendim gençler şey oluyorlar, deist oluyorlar. Başka ne olabilir Allah aşkına söyleyin bana. Kafasını çalıştırıyorsa başka ne bekliyorsunuz? Ya bu dini din olmaktan çıkarmışsınız, kendi suçunuzu kabul etmemek için gençleri atıyorsunuz şeye. Bakın okuduğum meal Diyanet'in ama dünyada nerede bir tefsir ve meal varsa hepsi de aynıdır. İmam Maturidi'nin tefsiri hariç. Üçüncü bakayım vefatı kaçtı şey yapayım da. Dördüncü asır mıydı? Evet. 333'te vefat etmiş. Yani 3. ve 4. Hicri asırlarda yaşamış olan bir şahıs ilk zamanlar. Bu yanlışların o zaman başladığını yazıyor ama kendisi asla kabul etmiyor. Fakat bugün ben Maturidi'yim diyenlerin hiçbirisinin bununla ilgisi yok. Ben bir ara bunun bu kitabını görmek istedim. Şeyde Kayseri kütüphanesinde, o eski eserler kütüphanesinde vardı, gittim. Fakat vaktimiz çok dardı, okuyamadım. Allah'tan ki çok yakın bir zamanda bu basıldı da bu kitabı görmek nasip oldu. 2006'da basıldı. Bakın burada bu şahıs bundan başka hiçbir tefsir bu ayetlere, Şafii'nin geçtiği ayetlere doğru mana vermez. Çünkü kader inancı diye bir inanç uydurulmuştur. Bu tamamen bu dine iftiradır. Ona inanmayana da kafir derler. Kadere inanmak farz, soru sormak haramdır. Niye? Çünkü cevap veremezler ki. Kur'an-ı Kerim hiçbir ayet onları tasdik etmez. Ondan sonra da Kur'an'ı anlamayı yasaklamışlardır. Ezberletiyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Siz ezberlediğiniz herhangi bir şey üzerinde hiç düşünebiliyor musunuz? Bir bakın bakalım. Bir türküyü ezberlemişsiniz. O türkünün anlamını hiç düşünüyor, düşünme ihtiyacı duyuyor musunuz? Bir şiiri ezberliyorsunuz, hiç düşünüyor musunuz? Şırp diye geçiyor. Halbuki anlamaya çalışmanız lazım. Ama Kur'an'ı anlamak yasaktır. Geçen de Medine'de işte tercümanlık yapan bir hoca bana telefon açtı. Oradaki hocaların durumlarını falan filan anlattı. Diyor ki ya biz diyor talebeyken medresede Arapça okuyoruz. Hocalar o kitabı yazan ayetten örnek veriyor. Ayeti okur, manasını bize anlatmazlardı. Manasını veremem, kafir olurum. Tövbe estağfurullah. Düşünebiliyor musun? Bak insanları Kur'an'dan nasıl uzaklaştırmışlar görüyor musunuz? Şimdi burada bir kader inancı oluşturmuşlar. Onu da isterseniz ben şey yapayım size. Ha, İmam Maturidi'nin verdiği manayı verelim. O şey yapmasın. Tekrar okuyayım bu şeyi. O eksik kalmasın. Bak burada tekrar Diyanet'in verdiği mealde Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. İmam Maturidi'nin verdiği doğru anlam, ki Arap dilinde o kelimeye başka anlam verilmez, onun ayeti de var. Kelimenin anlamını bize anlatan ayet de var, o da bizim bu kitapta bulursunuz o ayeti. Allah-u Teala Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamıştır. Çok önemli konularda sözlük olarak da Kur'an'dan yararlanabilirsiniz. Ama tabii mutlaka ekip çalışması, ferdi değil. Çok iyi Arapça bilenlerden oluşan bir ekip. Şimdi bizim bu iki arkadaşımız da çok iyi bilir. Bazen bir tek kelimeye sözlükler bile öylesine yanlış anlamlar vermiş ki, mesela onu yakında ders yaparız işte, geçen hafta görüştüğümüz ilah ile ilgili. Ya bizim arkadaşlarımız bile bir sene şey yapamıyorlar, tatmin olamıyorlar. Ya inanamıyorsunuz ya, bu kadar yanlış olur mu diyorsunuz ya? Yanlışlar düzeltmek o kadar zor ki. Şu kelime üzerinde en az 15-20 sene çalışmışımdır. Şu anda size şey yapıyoruz ya. Şimdi bak, burada dedi, Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptır ve dilediğini doğru yola getirir. Hadi bunu oku, çocuklara Kur'an-ı Kerim okuyun diyorsun. Bunu okuyan bir çocuk ne diyecek? Böyle Allah olur mu demez mi? Benim inandığım Allah böyle yapmazdır, değil mi? Ondan sonra yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekiyor. Hoppala. Demez mi çocuklar? Peki onları deist yapan kim? Bunlar değil mi? Peki İmam Maturidi'ye göre, ki değil, esas Arapçaya göre, Arap dili açısından bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda onun bütün ayrıntılarını görürsünüz. Diyor ki İmam Maturidi, tercihi Allah yapsaydı sizi bir tek ümmet yapardı. Tercihi Allah yaptığı için şu tarafta oturanlar erkek, orta oturanlar kadın. Buna ikimizin de itiraz etme şansımız yok, değil mi? Tercihi Allah yapsaydı sizi bir tek ümmet yapardı. Ama o sapıklığı tercih edeni sapık sayar, doğru yolu tercih edeni de yola gelmiş sayar, kabul eder. Yani o sadece öğretmen gibi sınıfı geçen, iyi not alanı sınıf geçti der, kötü not alanı sınıfta kaldı der. Onun gibi o kadar. Ondan sonra yapmakta olduğun şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Şimdi buna itiraz olur mu? Arap dilindeki anlam bu. Fakat şimdi bakın, boyut ne kadar şeydir? Önce bir Erdem Bey'i dinleyelim, olayın boyutlarını daha iyi görmek için.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hocamın anlattığı gibi aslında En'am suresinin bugünkü konumuz olan 106-107. Ayetlerindeki anlam tamamen insanın tercih etmesiyle ilgili olan bir şey. Yani Allah'ın insanlar üzerinde onların iradelerini yok edici ya da onların imtihana girdiklerini hem imtihana sokup hem de kendi istediği gibi yönlendiren bir ilah değil. Zaten ben şimdi bugünkü konumuz olan ayeti bir kez daha okuyacağım. Çünkü onun müteşabihi ayetler var ve zaten o da az evvel hocamın okuduğu ve aslında olması gereken doğru anlam olan...
Müteşabih kelimesine de mana ver.
Tamam hocam, onu da söyleyeceğim. Maturidi'nin de söylediği anlamı aslında Kur'an bize söylüyor. Müteşabih biliyorsunuz benzeşen, karşılıklı benzeşen demektir ki Rabbimiz kendi kitabını ayetleri birbirine benzer şekilde Arapçası üzerinden birbirine benzer şekilde yerleştirmiş, konumlandırmış ve belirlemiştir. Dolayısıyla bu konuyu bilen, metodu bilen kişiler ayetler arası bu ilişkileri gözeterek bu ayetleri tespit ederler ve konuyla ilgili detaylı bilgi edinirler. Biz buna da Rabbimiz buna da tafsilat diyor ve Kur'an'ı kendisinin tafsil ettiğini, yani detaylandırdığını söylüyor. İşte bu metodu uyguladığımızda mesela önce bugünkü ayetimizi okuyalım. En'am suresinin 106. ayeti. İttebi' ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilene, sana vahyedilene uy, onu takip et. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Ve a'rid anil müşrikin, ve o müşriklerden de uzak dur. Ve levşe Allahu ma eşreku. Allah tercihi öyle kursaydı, öyle yapsaydı, düzeni o şekilde kursaydı, onların hiçbiri şirk koşamazlardı. Bu ne demektir? Yani Allah tercihini öyle yapmadı. Onların şirki tercih edebilecekleri şekilde onlara seçim hakkı verdi. İnsanlara bıraktı, yani. İnsanlara bıraktı seçimi. Ve ma cealnâke aleyhim hafîza, sen onları koruyucu olarak tayin edilmedin. Ve ma ente aleyhim bir vekil, ve sen onların üzerine bir vekil değilsin. Şimdi bakın, aynı ifadelerin geçtiği Kur'an'da ayetler var. Mesela Yunus suresinin 108 ve 109. ayetleri şöyle. Kul ya eyyühen nas, de ki ey insanlar. Hocam şey, teşavühü gösterdik.
Teşavühü, tamam, onu oku. Onu oku.
Evet, kaccayekumul hakku min rabbikum, yani Rabbinizden size o gerçek geldi. Femenihteda fe innema yehtedi li nefsi. Kim doğru yolu bulursa, doğruya uyarsa, doğruyu takip ederse kendi için yapmış olur bunu.
Yani demen şair hidayet eder.
Aynen öyle. Yani onu tercih ederse, yani doğru yolu tercih ederse onu bulur. Ve men dalle fe innema yadillu aleyha. Kim de saparsa kendi tercihiyle sapmış olur, kendi aleyhine sapmış olur. Ve ma ene aleykum bi vekil dedirtiyor. Bakın, aynı ifadeler. Yani Resulullah'ın, Nebimizin bize vekil olmaması demek, tercihin bize bırakılmış olması. Onunla onun yapabileceği bir şey yok, ya da Allah insanları zorlayıcı bir düzen koymamış. Zaten ayetin devamı da bakın, En'am suresinin 106. ayetiyle aynı. Ve tebi' ma uhiye ileyke, sana vahyedilene uy. Vasbir hatta yahkumallahu ve huve hayrul hakimin. Allah'ın hükmünü bekle, sabret, o hükmünü verir. Doğru en iyi hükmü o verir. Yine bir başka ayette, Zümer suresinin 41. ayeti aynı şekilde. Bu kitabı insanlar için sana tamamıyla gerçek olarak indirdik. Yola gelen kendisi için gelir. Yoldan çıkan da kendi zararına çıkar. Sen onların üzerine vekil değilsin. Yani gördüğünüz gibi En'am suresinin 106-107. ayetinde Allah'ın tercih koyması, insanları zorlayıcı bir düzen kurmaması ne demek? Bunu Resulullah'ın da insanlara vekil olmamasıyla birlikte anlatıyor Rabbimiz zaten. Tercihi insanlara bıraktım diyor. Aynı ifadelerle ve kelimelerle. Şimdi zaten Rabbimiz insanları yoldan çıkmaya veya doğru yolu bulmaya zorlamadığını birçok ayette görüyoruz. Mesela Allah yanlış yapan bir toplumu yola getirmez. Yani demek ki bu toplumun, insanların kendi fiiliyle olan bir şey. Allah'ın zorla birilerini yola getirme diye bir görevi, bir davranışı olmadığını bize birçok ayette söylüyor. Mesela işte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayeti. Sana cevap vermezlerse bil ki sırf arzularının peşine düşmüşlerdir. Allah'ın yolundan çıkıp kendi arzusunun peşine düşmüş olandan daha sapık kim olabilir? Allah yanlışlar içinde bir toplumu yola getirmez. Bakın, yukarıda yapılan yanlışı anlattı. Arkasından da bunu yaparsanız benim yapacağım bir şey yok. Siz kendiniz tercih etmiş olursunuz bu yolu demiş oldu. Yine benzer bir ayet. Ali İmran suresinin 86. ayeti. Bunun Türkçesini almamışım. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İmanlarından sonra küfrü tercih edenleri Allah nasıl hidayet erdirsin, nasıl yola getirsin? Ve şehidu enner rasule hakkun, ki o rasulün de elçinin de gerçek olduğunu görmüşlerdir. Ve cahumul beyinat, onlara o açık belgeler de gelmiştir. Vallahu la yehdi el kavmez zalimin, Allah bu yanlışı yapan, yani kendilerine o doğru rehber geldiği halde hala yanlışı seçen topluluğu nasıl yola getirsin? Böyle bir şey mümkün değil. Allah'ın kuralına aykırı.
Çok önemli vurgu yapmak lazım. Bak, diyor ki kefiyetillahu kavmen kafaru ba'de imanihim. Önce inanıyorlar. Tamam diyorlar. Sonra kafir.
Sonra kafir. Tabii üzerine örgü.
Ve şehidenler Resulü hakkın. Resulün hak olduğuna şahit olmuş. O kadar kesin bilgileri var ki Resulün hak olduğuna.
Ve cahibul beyinat.
Şahit. Bugün eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyor bir adam. Ben Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resul olduğuna şahidim. Nereden şahitsin diye sorsan kimsenin verebileceği bir cevap var mı? Gördün mü? Ya kardeşim, her şey batmış. Kimse kendine bahane bulmuyor. Sanki Allah suçlu, haşa.
Aynen, evet. Aynı la yehdil kavmez zalimin ifadesiyle biten bir ayette Saf suresinin 7. ayeti. İslam'a çağrıldığı halde Allah'a yalanlar yakıştırandan daha büyük yanlışı kim yapabilir? Bakın, yanlışı yapıyor adam. Kendi fiili bu. Allah ona bu yanlışı yaptırmıyor. Sonra da diyor ki yanlışlar içindeki bir topluluğu Allah yola getirmez. Bunu yaparsan alacağın karşılık da Bu olur buyuruyor Rabbimiz. Bu şekilde birçok ayet var Kur'an'da. Yani zalim toplumu yola getirmez diye. Bir de fasık toplumu yola getirmez diye ayetler var. Bir tane de ondan örnek vereyim. De ki atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler eğer size Allah'tan, elçisinden ve onun yolunda mücadele etmekten daha sevimli geliyorsa bekleyin. Nasıl olsa Allah'ın emri gelecektir. Bakın ne yapılacağını yazdı, ne yaptıklarını yazdı. Böyle davranırsanız Allah'ın emri sizin aleyhinize gelecek. Çünkü Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu yola getirmez. Bu kadar. Yani Allah'ın zorla birilerini fasık tayin etmesi böyle bir şey veya yoldan çıkarması böyle bir şey haşa mümkün değil. Bunu çok daha açık söyleyen bir başka ayette Saf suresinin 5. ayeti. Bir gün Musa halkına şöyle demişti. Ey halkım ne diye beni üzüyorsunuz? Çok iyi biliyorsunuz ki ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim. Bakın bundan sonra Rabbimiz diyor ki onlar yoldan çıkınca Allah da onların kalplerini kaydırdı. Yani felemma zahu ezagallahu kulubuhum. Yoldan çıkan topluluğu Allah yola getirmez. Ya yani adam kendisi yaptığının karşılığını alıyor. Daha önce Yunus suresindeki ayette de gördüğümüz gibi. Bir diğer ifade, kalıp ifade de kafir yani topluluk.
Bu buyurun. İnsanlar bu ayetlere doğru mana veriyor, öbür ayetlere evet. Şey yap. Hiç yani düşünmüyorlar işte. Ya.
Asıl çelişki orada oluşuyor.
Ya tefsir, meal bu. Ya Allah biraz akıl vermiş. Sen azıcık düşünsene ya. Evet.
Bir de kafir toplumu yola getirmez diye bir ifade var Kur'an'da. Yine bunlar topluluk olarak geçen ifadeler. Ey elçi Rabbinden sana ne indirildiyse onu tebliğ et. Maide suresinin 67. ayeti. Tebliğ etmezsen vazifeni yapmış olmazsın. Allah seni insanlardan korur. Allah kafirler topluluğunu yola getirmez. Bakın Allah elçiye tebliğ etmesi gereken vahyi göndermiş. O bunu tebliğ edecek. İsteyen uyar, istemeyen uymaz. Uymayanları da Allah zorla yola getirecek değil tabii ki.
Bir de bir garanti veriyor. Vallahi yasım keminen nas. Korkma bunlar sana bir şey
bir
yapamaz.
Şey yapamazlar. Aynen öyle.
Ben seni korurum diyor Allah.
İki ayet daha okuyacağım sonra bırakacağım inşallah. Bir de toplum olarak değil de ferdi olarak Rabbimizin insanları doğru yola getirmeyeceğine dair ifadeler var. Mesela Zümer suresinin 3. ayeti hepimizin bildiği bir ayet. Bil ki Allah'ın dini katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya yerleştirenler şöyle derler. Bizim bunlara kul köle olmamız sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diyedir. Allah onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü onların yüzüne karşı verecektir. Allah yalancı olan ve ayetleri görmezlikte direnen birini kabul etmez, yoluna kabul etmez. Doğru yol. Yani bu zorla olacak bir şey değil. Siz bunları yaparsanız yoldan çıkmış sayılırsınız. Firavun ailesinden imanını gizleyen bir mümin kalkıp dedi ki bir adamı sahibi Rabbim Allah'tır dediği için mi öldürüyorsunuz? Halbuki size Rabbinizden o açık belgelerle gelmiştir. Eğer yalancıysa yalanının cezasını çeker. Dürüstse yaptığı tehditlerin bir kısmı başınıza gelebilir. Allah aşırılık eden yalancı birini yola getirmez. Gördüğünüz gibi Allah gerek toplumsal olarak yanlış yapanları, fasıkları, kafirleri gerekse ferdi olarak yapılan yanlışları ne yaparsanız onun karşılığını alacağınız şekilde ödüller ya cezalandırıyor diyelim ve dolayısıyla burada insanın kendi elinin yaptığının karşılığını aldığını söylememiz gerekir. Benim anlayacağım bu kadar hocam.
Şimdi Fehmi Çeşen'i de dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi az önce Erdem abi konuşurken okumuş olduğu ayetlere dikkat edin. Allah-u Teala şöyle diyor. Zalim kavmi hidayet erdirmez, kafirleri hidayet erdirmez, fasıkları hidayet erdirmez. Ama şunu demiyor. Allah kafirlere iman etmesine engel olur. Fasıklara tövbe etmesine engel olur. Yani engel olur demekle hidayet erdirmez farklı bir şey. Sapıttığın gibi doğru yola gel diyor Allah-u Teala. Seni elinden tut da buraya çekecek değilim diyor. Ama gelirsen de kapı açık. Nasıl açık? Şimdi ona bakalım. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 30. ayetinde bütün insanları hidayette olanlar ve delalette olanlar diye ikiye ayırıyor. Ondan sonra Allah-u Teala bunlar doğru yoldadır. İşte doğru yola gelin, doğru yola gelin, işte ne bileyim tövbe edin, şunu yapın, bunu yapın diye bir takım emirler veriyor. Peki biz ne yaparsak doğru yolda olmuş oluruz. Bunun da açıklamasını yapıyor Allah-u Teala. Birkaç ayet okuyacağım. Zaten konu herkesin anlayabilecek kadar net. Öyle de olmalı. Bakara suresinin 155 ve 157. ayetleri şöyle. Mallarınızdan, canlarınızdan, efendim ürünlerden biraz korkuyla, biraz işte açlıkla imtihana geçirileceksiniz. Efendim Allah-u Teala buyuruyor ki onların başlarına bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz, ona tekrar döneceğiz derler. Ayet şu cümleyle bitiyor. Doğru yolda olanlar onlardır. Demek ki Allah'ın kitabına göre doğru yolda olmak başımıza gelen musibetlere sabretmekten geçiyormuş. Demek ki mallardan, canlardan eksiltildiğimiz zaman bunu Allah'a isyan olarak bir silah gibi kullanmamamız gerekiyormuş. Ama doğru yolda olmanın en asgari şartı En'am suresinin 82. ayetinde Allah-u Teala tarafından şöyle açıklanıyor. Kimler inanıp güvenir ve imanlarına bir yanlış bulaştırmazlarsa güven onların hakkıdır, doğru yolda olanlar onlardır. Demek ki bir insan ne kadar salih amel işlerse etsin, ne kadar efendim infak ederse yapsın, namaz kılarsa kılsın, eğer imanına zulüm yani şirk bulaştırıyorsa o doğru yolda değildir. Doğru yolda olmanın en asgari şartı Allah'a ortak koşmamaktır. Bu son derece önemlidir. Allah-u Teala doğru yolda olan insanların, doğru yola gelen insanların vasıflarını, sıfatlarını bize açıklamıştır. Bunlardan ne kadar oluyorsak, ne kadar Allah-u Teala'nın bu açıkladığı sıfatları üzerimize taşıyorsak o kadar doğru yoldayız demektir. Bakara suresinin 177. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İyilik yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. İyilik, hani cenaze namazlarına derler ya, nasıl bilirdiniz? Cemaatte alışına gelecek de iyi bilirdik diyor. İşte o iyinin tanımını yapıyor Allah. Böyle miydi? Nasılmış o iyi insan? Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere güvenen kişinin yaptığıdır. Böyle bir kişi sevmesine rağmen malı, kendine yakını olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolda kalanlara, isteyenlere ve boyunduruk altındakilere verir. Namazı özenle ve sürekli kılar, zekatı verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman yükümlülükleri yerine getirirler. Allah'ın tanımını yaptığı doğru yolda iyi kimse böyle bir kimseymiş. Bir kimse bu sıfatları ne kadar üzerine taşıyorsa o kadar iyidir. Baskılara, zorluklara bir de baskın anında olacaklara karşı dirençli olurlar. Özü sözü doğru olanlar bunlardır. Allah'tan çekinerek korunanlar da bunlardır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Nazihat suresinin 40 ve 41. ayetlerinde. Kim de Rabbinin makamından korkar da arzularını dizginlerse onun kalacağı yer cennettir. Allah-u Teala yine Furkan suresinin 68 ve 70. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rahman'ın kulları Allah ile beraber başka bir tanrıyı yardıma çağırmazlar. Haklı bir sebep yoksa Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa günaha girer. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve orada itibarsız olarak sürekli kalır. Ama tövbe eden, inanan ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir, Allah bağışlar ve ikram eder. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler çoktur. Doğru yolda olmanın şartları Allah'a hiçbir şeye şirk koşmadan salih amel işlemektir. Kehf suresinin son ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa ona hiçbir şeye ortak koşmasın ve salih amel işlesin. Allah-u Teala kimlerin tövbesini kabul etmeyeceğini de söylüyor. Buyuruyor ki Nisa suresinin 17. ayetinde ölümü gelen kafirlerle günahkar kimselerin ben şimdi tövbe ettim, şimdi geri döndüm diyenlerin tövbeleri geçersizdir. Yani kişi öleceğini %100 anladığı andan itibaren tövbesi geçersizdir. Neden geçersizdir? O ana kadar işlemiş olduğu kötü amelleri artık değiştiremeyecek. Niye tövbe ediyorsun ki? Etme. Zaten bir şeyi dönüştüremezsin. Zaten yaşayacak bir süre kalmamış. Bu tıpkı şuna benzer. Sınav bitiyor. Hocam kağıdımı geri verin. Soruların cevapları aklıma geldi. Hiçbir öğretmen kağıdı teslim etmez. Allah da ek bir süre vermez. Ben konuyu dağıtıp uzatmak istemiyorum. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman, detaylara indiğiniz zaman göreceksiniz ki Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ömrünü salih amellerle geçiren insanlar doğru yoldadırlar, iyi insanlardır. Rabbim bu vasıfları üzerine taşıyan salih kullarından etsin bizleri.
Şimdi mesela burada şey yapacağım, dersin sonu olarak. İşte bizdeki kader inancı yani bu dine sokuşturulmuş bir yanlış inançtır diye bir kelime kullandım biliyorsunuz. Şimdi En'am suresinin 148 ve 149. ayetlerini okuyacağım. Bu şeyin İmam Maturidi'nin verdiği meal, çünkü en eski tefsirlerden bu. Ve bu yapılan yanlışları da gösteriyor. Gerçekten Arap dili açısından doğru bir meal. Şimdi burada diyor ki seyekulul lezine eşreku levşâ Allahümme eşrekne ve le âbâvne ve le harramna min şey. Şâe bir şey yaratmak anlamına geliyor. Eğer diyor müşrikler diyecekler ki Allah bizi mümin olarak yaratsaydı ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız, herhangi bir şey Allah'a şirk koşmazdık. Yani mesela affedersiniz aylaksızlık yapan birçok kadın nedir? Allah beni böyle yaratmış. Yani bir sürü pislikler içerisinde olan insanlar suçu kime atarlar? Allah'a. İşte kader mahkumları bilmem ne falan filan. Şimdi bak müşrikler böyle diyor. Bu kimin inancıymış? Yani bize anlatılan kader inancı nasıl? Bir oku bakalım şeyden. Ömer Nasuhi Bilmen'in kaderle ilgili şeyini oku. Bak diyor ki müşrikler diyecekler ki şuradaki mealden okuyayım ben size. Diyanet'in mealinden 148. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık. Babalarımız da hiçbir şeyi de haram kılmazdık. O zaman suç kime atılıyor? Burada dileseydi Allah bizi böyle yaratsaydı. Yani biz, Allah beni de böyle yaratmış demek Şafii'nin tam anlamıdır. Şafii bir şey yaratma manasına geliyor. Bu kimin inancıymış? Müşriklerin inancı. Peki Müslümanların kader inancını Ömer Nasuhi Bilmen Büyük İslam ilmihalinde nasıl tanımlıyor?
Binaenaleyh herhangi bir şeyin muayyen bir vecide vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denir.
Bak herhangi bir şekilde vücuda gelmesini ezelde dilemesine kader denir. Devam et.
Ve Hak Teala'nın böyle dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine kaza denir.
Kaza denir. Peki bunun bir delili var mı diye sorarsanız asla yoktur. Yani bu dediklerinin hiç iler tutar tarafı yoktur. Sadece müşriklerin bu sözüne uyar. O zaman bundan tarif ettikleri kader inancı kim inancıymış? Müşriklerin. O zaman Müşrikler'e imanın şartı altıdır. Altıncısı da müşrik olmaktır demiş oluyorlar değil mi? Öyle olmuyor mu? Olmuyor mu öyle? Hı? Evet. Şimdi istersen ben bu ayetin mealini vereyim. Sen bir de Ömer Nasuhi Bilmen'den bu ayetin mealini oku. Bak buradan şeye göre İmam Maturidi'nin verdiği manaya göre okuyacağım. Müşrikler diyecekler ki eğer Allah bizim müşrik olmamızı tercih etmeseydi yani bizim ya da Müslüman olmamızı tercih etseydi ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız Allah herhangi bir şeyi ortakla koşmazdık. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاكُوا بَأْسَنَا Onlardan öncekiler de aynen bu şekilde yalan söyleyip durdular. Allah diyor ki yalan söylediler diyor. Kezzebe fiilinin anlamı da bozmuşlardır da neyse ona girmeyeceğim. Onun için bu meallere bir acayip şeyler katarlar. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُهُ لَنَا Şimdi bakın burada hem Erdem Bey hem Fehmi ikisi beraber ilgili ayetleri okudular. Allah yola getireceği kişilerle ilgili özellikleri belirledi. Kafir olanlarla ilgili özellikleri belirledi. Bunu yaparsan kafir olursun, bunu yaparsan mümin olursun dedi. Tercih senin. İnna hedeynâhu sebil insan suresinde imma şâkiren ve imma kafura. Onu yola yönlendirdik. İster nankörlük eder. Nankörlük etmene çünkü günah insanın fıtratına terstir. Rahatsız eder insanı. Ama menfaatine uyduğu için yapar. İsterse şükreder yani görevini yerine getirir. Şimdi burada diyor ki قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوا لَنَا De ki yanınızda bir bilgi var mı? Sizin müşrik olmanızı Allah istedi diye bir bilgi var mı yanınızda? اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا اللّٰهُ Siz sadece zannınızı söylüyorsunuz. Evet. وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ Siz sadece atıyorsunuz. O zaman Allah bizim Müslüman olmamızı tercih etseydi biz Müslüman olurduk. Sözü ne olmuş oluyor? Yalan oluyor. Allah tercihi sana bırakmış. Senin tercihine göre Allah kararını veriyor. Arkasından bak kul felillahil hüccetül baliga. De ki hücceti baliga. Yani her şeyi böyle içine alan tam kesin delil Allah'ın delilidir. En üstün delil Allah'ın delilidir. Felev şa'e. Eğer tercihi Allah yapsaydı, tercihi size bırakmasaydı. Lehedâkum ecma'in. Elbette hepinizi de yola getirirdi. Niye birinizi Müslüman, birinizi kafir yapsın ki? Ne şey var? Peki sen Ömer Nasuhi Ülmen'in kader tarifini bir daha oku. Allah tercihi bize bırakmış mı? Bir bakın bakalım. Bak tercihi bize bırakmadığını söyleyen kim? Müşrikler değil mi? Peki bu müşriklerin bu inancı biz, ne oldu bizde?
Bizde vücut buldu hocam.
İmanın şartı oldu değil mi? Evet.
Şöyle hocam, binaenaleyh herhangi bir şeyin muayyen bir vecihle vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denir.
Hadi buyurun, kader oymuş. Ve bakın bir de ben size şey yapayım. Şeyden İmam Maturidi'nin kader tarifine. Bunlar Maturidi olduklarını söylüyorlar. Kitab-ı Tevhid. İmam Maturidi Kitab-ı Tevhid. Yani akaidle ilgili yazdığı kitap. Burada ne diyor bakın. وَمَا الْقَدَرُ فَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ Kader iki çeşit, iki şekilde olur diyor. اَحَدُهُمَا الْحَدُّ الَّذِي عَلَيْهِ يُخْرِجُ الشَّيْئَ Allah-u Teala'nın bir şeyi ortaya çıkardığı kuraldır diyor. Ölçü, sınırlardır diyor. وَهُوَ جَعُلُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ اَوْشَرٍ Bir şeyin iyi veya kötü olacak şekilde Allah tarafından o şey yaratılmasıdır. Mesela domuzu kim yarattı? Allah. Üzüm suyunun şaraba dönüşme kuralını yaratan kim? Allah. Kafir olmanın ve mümin olmanın kurallarını koyan kim? Allah. Bu kader budur diyor işte. Ölçü koymak. Ondan sonra min husn ve kubhin iyi ve kötüdür diye ölçüleri koyan, min hikmetin efsefehin işte doğrudur, yanlıştır diyor ölçü koyan. Ve huve teyvül hikmeten yec'ale kulle şeyin ale ma huve aleyhi. Ve Allah-u Teala'nın doğru karar vermesi gereği her şeyi böyle kendi ölçüsüne göre oluşturmasıdır. Evet, burada diyor ki bunda, bu buna Allah-u Teala'nın şu ayeti delildir. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Bu da Kamer suresinin 49. yani 54. suresinin 49. ayeti. Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Yani bak tabiatta ne varsa hepsi ölçü. İşte orada kaderin birinci manası neymiş? Her şeyin bir ölçüye göre yaratılması. Peki bu burada anlatılan kader uyuyor mu buna? He? Ölçüsüzlük bu değil mi? Bak bu da İmam Maturidi. Ondan sonra diyor ki kaderin ikinci bir anlamı vardır. Herhangi bir şeyin belli bir zaman ve yerde hangi ölçüde olduğunu beyan etmektir. Yani mesela diyelim ki sabah namazını ben akşam kılacağım dersen olmaz. Bunun ölçüsünü kim koymuş oluyor? Allah. Efendim ben şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım. Sen ölçüyü koyamazsın. Ölçüyü koyan kim olur? Allah. Ondan sonra sevap, ceza, hak, batıl, bu ölçüleri Allah koymuştur. Şunu yaparsan hak, şunu yaparsan batıl. Yani tıpkı mesela bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi suçları belirleyen kanunlar çıkarıyor, doğru şeyler orada ortaya çıkmış oluyor, o ölçüyü koyuyor. Ama Allah-u Teala diyor ki ölçüyü ben koyarım. Başka kimsenin ölçü koymaya yetkisi yoktur yani işte dinle ilgili konularda. Şimdi bak burada da şunu söylüyor. Kadere imana delil getirilen bir tek hadis vardır. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Kadere, kaderin hayrının da şerrinin de Allah'tan olduğuna dair. Burada diyor ki İmam Maturidi, bunun delili diyor Resulullah'ın şu sözüdür. Ve hayrihi ve şerrihi min Allah. Kaderin yani ölçünün hayırlı olarak nitelendirilmesi, şerli olarak nitelendirilmesi Allah tarafındandır. Yani o hadiste ve bil kaderi ben ölçüye de inanırım. Nedir? Hayrihi. O ölçünün hayırlı olarak nitelendirilmesi, yani şu iyidir denmesi ve şerrihi şu da kötüdür denmesi yine Allah tarafındandır. Ölçüyü koyan Allah'tır.
Yani benim şer dediğim hayır olabilir anlamında
değil.
Değil mi hocam?
Değil. Bak ben şer diyorsam o şerdir. Ben hayır diyorsam o hayırdır. Ölçüyü ben koyarım diyor.
Yok yok, ben insan açısından söyledim. Yani insanın şer dediği ne Allah hayır olarak şey yapmış olabilir.
Olabilir. Maalesef. Hayır tabii. Mesela birçok kimse Allah'ın mesela içki içiyor. Yok ya bunda ne var ki? Diyor
yani ölçünün hayrını şerrini belirleyen Allah'tır anlamında.
Ölçüleri koyan, yani kanunu koyan Allah'tır. Kader budur diyor. Başka kader yoktur diyor İmam Maturidi. İmam Maturidi'nin kader tanımı iki. Bir, Allah yarattığı her şeye bir ölçü koyar. Burada bir anormallik var mı? Kur'an'a tam uyuyor mu? İki, işte şunu hayrı da şerri de belirleyen Allah'tır. Her şeye ölçü koydu tamam. Şu hayırlıdır, şu da şerlidir diyen Allah'tır. Peki burada bak İmam Maturidi diyor kader bu, başka kader yok diyor. Yanlış mı? Doğru. Peki ben Maturidim diyenler kaderi nasıl tanımlıyor? Bir daha oku.
Ezelden alın yazısı. Ezelden alın
yazısı. Evet.
Binaenaleyh herhangi bir şeyin muayyen bir vecide vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denilir. Ve Hak Teala böylece dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine kaza denilir.
Allah önceden dilemiş mi? Sen yapabileceğin bir şey var mı? Ondan sonra da şimdi anlatamıyorlar ya, bak hiçbir şeyi, hiçbir kelimesi ne Arap diline uyuyor, ne herhangi bir ayete uyuyor. Ne de hadislere uyuyor. Ama bir sürü hadis uydurmuşlardır kendilerini şey yapmak için, o ayrı. 1000 civarında hadis uydurmuşlardır. Belki ondan sonra sorulacak herhangi bir soruya cevap veremedikleri için kadere inanmak farz, soru sormak haramdır derler. Sus! Sorma! Kafir olursun! Sus! Bak gebertirim ha! Fazla ısrar edenler de ha, bu kafir oldu. Kelle gitti. Katli vacip. Hani bu dinde ikrar, baskı yoktu, zorlama yoktu? Bak dini ne yapmışlar? Keyiflerini uydurmuşlar. Tekrar ediyorum, görüyor musunuz? Bakın şirk inancını imanın bir şartı saymışlar. Niye saymasın ki? Adam şey, üst yönetici olarak her türlü pisliği yapacak, faturayı kime kesecek? Allah'a. Allah'a kesmek istiyorsa onun altyapısını da hazırlaması lazım.
Hocam Kuşeyri Risalesi'nde şöyle bir ifade kullanılıyor. Şeye soruyorlar Cüneydi Bağdadi'ye. Hocam diyorlar, velinin de peygamber gibi ismet sıfatı var mı diyorlar. Çünkü silsile oluyorlar. Onu kendilerine dokunulmaz hale getirecekler. Diyor ki Hazret bir müddet düşündü ve şöyle dedi. Soruyorlar ona, hocam velinin günah sıfatı var mı? Mesela zina yapar mı? Aynen bunu soruyorlar. Diyor ki Hazret bir müddet düşündü, sonra şöyle dedi. Ahzab suresinde bir ayet var ya hocam, Allah'ın emri yerini bulan bir kaderdir. Bu ayeti okuyor, sonra da diyor ki Allah tarafından belirlenmişse takdir ilahi olarak yapabilir.
Allah suç sorun değil yani. Yani
ahlaksızlığı yapıyor, Allah'ın üstüne atıyor ve Araf suresinde Allah buyuruyor ki onlar bile ahlaksızlık yaptıkları zaman bize bunu Allah emretti derler. Tıpkı Mekke müşrikleri gibi konuşuyor. Başka hiçbir şey değil.
Evet, bakın şimdi ben az önce okuduğum ayete şu Diyanet mealinde verilen anlama bir bakın. Allah rızası için bakın. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımıza. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Neyi yalanlıyorlar? Böyle yalan söylemişlerdi. Bak dedim ya, yalan kelimesi, o kelimeye bile Arap diline aykırı anlamlar veriyorlar. Ondan sonra ama İslam aleminin tamamı böyle. Sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Yani Allah'ın dilediğine dair bilginiz var mı? Oho, bütün ayetler öyle. Bozmuşsunuz ayetlerin manasını. Yani bu Şafii'nin geçtiği ayetler. Ondan sonra siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Demek ki bu Allah dileseydi ben böyle olurum demek neymiş? Yalanmış. Yani bugünkü kader inancı neymiş?
Yalan.
Yalanmış. Bunu kim söylüyor? Allah. Şimdi sıkı durun. Sıkı durun bakın. Ondan sonraki ayete ne mana veriyorlar? De ki en üstün delil yalnızca Allah'ındır. Problem var mı? Yok. Peki. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola getirirdi. Kim yalan söylemiş şimdi? Müşrikler yalan söylemişler mi? Delilse işte sen söylüyorsun. Peki bu derece birbirine zıt olan şey Allah'ın sözü olur mu? Bakın şimdi Tekrar ediyorum şey, çünkü gençlere diyorlar ki siz, ulan kardeşim önce siz bir kendi hatanızı düzeltin de sonra bakalım. Ya yıllardır bunu anlatıyoruz. Kitaplarda yazdık. Kimsenin umurunda değil ya. İşte şey yapmak, Allah'a isyan bu. Ya biz yanlış yaptıysa bak biz sizin yanlışlarınızı açık açık söylüyoruz. Siz de gelin bize söyleyin. Basit bir olay mı bu? Bakın şurada Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yani böyle bağlantılı ayetlerle birlikte ilerisini gerisini düşünerek okumuyorlar mı? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Allah'tan başkasından olsaydı çok ihtilaf bulurlardı. Kur'an'ı ne hale getirmişler gördünüz mü? Birbiriyle zıt iki tane ayet yan yana. Ayetin manasını bozarak. Ve maalesef bu yaptıkları bu yanlışı sözlüklere de koymuşlar. Tekrar ediyorum bakın şunu. Şu bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda da sitemizde de var. Yani şimdi yazının başlığında size söyleyeyim. Siteden okumak isteyenler okusun. Şey, şa'e, meşiyet, kader ve fıtrat. Arapların hiç kullanmadığı bir meşiyet kelimesini almışlar. Şa'e fiilinin mastarı yapmışlar. Araplar böyle bir şeye alışkın olmadıkları için ama kurala uygun. Ve ona da kendi kafalarına göre mana verip bütün Arapları kandırmışlar. Yani ben gene anlatmadan duramayacağım. Bazıları çok rahatsız oluyor bu anlattığım şeylerden. Ama ne yapalım olsunlar. Onlar da rahatsız olma hakkını kullansınlar. Şeyde Medine İslam Üniversitesi'ndeki hocalarla beraber konuşuyoruz. Bunlar dedim ki bir fiilin kök anlamıyla böyle belli fiil kiplerindeki anlamı arasında temel fark olur mu? Olur mu öyle şey dediler ya? Mesela gelmek fiiliyle geldi, gelecek. Yani kök anlamında fark olur mu? Yok öyle şey mi olur? Yani ne sen bilmiyor musun bu kadarını der ki der gibi şey yaptılar. Peki dedim şa'e fiilinin kök anlamı, kökü nedir dedim. Şimdi onlar uzman kişiler, başkaları olsa onu söyleyemezdi. Şeydir dediler. Başkaları olsaydı meşiyet derlerdi. Şimdi onlar çok uzman oldukları için dilde şey. Peki şey kelimesine irade manası verilebilir mi dediler. Ya olur mu öyle şey? Nasıl irade manası vereceksin? Peki şeye irade veremiyorsun da şa'ya nasıl irade manası veriyorsunuz dedim böyle. Hiç düşünmemiştik ya. Ulan bu ne? Falan böyle yaptılar. Bakın yanlış o kadar kolay ki. İki kere iki beş edene dersin ki şurada kaç tane iki var? İki tane iki var. Say bakayım kaç? Vay be diyecektim. İki dakikalık iştir yani yanlışları ortaya koymak. Ama koskoca İslam alemini kaderci yaptı. Kaderci olan insandan hiçbir şey olmaz. Başarılı olan bir kimsenin kaderci olduğunu duydunuz mu? Başaramadığı zaman kaderimde varmış der. Başardığı zaman değil. Böyle bir toplumdan başarı beklenir mi? Ne bekliyorsunuz bu toplumdan ya? Ve son olarak şuradan okuyayım bak şuraya.
Zaten hocam şey kelimesi felsefenin konusu olmuş ve ondan sonra da insan üretimi bir sürü bilgi Allah'ın kitabına uygunluğu şey yapılmadan maalesef yerleşmiş gitmiş.
Bugün doğru. Hala öyle yani. Doğru. Maalesef. Konusu. Maalesef. Yani ve bu kadar bağırıp çağırıyorsun da hiç duymak istemiyorlar ya. Tövbe estağfurullah. Bak burada Allah-u Teala diyor ki şuradan oku. Ey Kureyşler, sizin arkadaşınız Muhammed deli değildir. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. Gayıp hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? Kime söyleniyor bu? Mekke'li müşriklere böyle şey ama herkes her sapık için söyleniyor. O alemler için içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Nereye gidiyorsunuz diyor. Kur'an-ı Kerim içinizden dürüst olanlar için bir öğüttür. Tamam. Bu şeyin Tekvir suresinin son ayetleri bunlar. Ondan sonra da diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah dilemeden benim dileme imkanım bile yok. İsteme hürriyetim de yok. E ne oldu? Nereye gidiyorsun sözünün bir manası kaldı mı?
İstediği yere gidemeyecek adama nereye gidiyorsunuz denir mi?
İstediği ben falanca yere git demedikten sonra gidemezsin. E nereye gidiyorsun? E ben ne bileyim, sen nereye istediysen oraya gideceğim, ben bilemem ki. Demez mi? Şu meale bakın Allah aşkına ya. Ya bunu okuyup da bu kitap Allah'ın kitabıdır diyecek kaç kişi var yeryüzünde ya?
Şimdi hocam o ayetin tefsirinde Ömer Nasuh İlmen şöyle bir yorum yapmış. Şöyle diyor. Çünkü ey insanlar, siz müstakillen bir iradeye, bir meşiyete malik değilsinizdir. Hiçbir şey yaratamazsınız. O size iradeyi ihtiyarı veren yine Cenab-ı Hak'tır.
Bak sizin diyor hiçbir şey iradeniz yok diyor.
Hocam burada önemli olan şu, iradeyle meşiyeti aynı manaya koyuyor. He. Hiçbir şeyine malik değilsiniz diyor.
Peki o zaman nereye gidiyorsun sözünü niye söylemiş Allah? Halbuki burada söylediği şu, ve ma teşâûne illâ en yaşâ. Sizin bir şey yapmanız ancak Allah'ın onu onaylamasıyla olur. Buna kimsenin itirazı olur mu? Ama öyle demiyor ki, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah, benim isteme hürriyetim bile yok. E ne yapacağım? Görüyor musunuz yani? Bu dini ne hale getirdiklerini görüyor musunuz? Tekrar ediyorum. Müşriklerin inancını Müslümanların inancı gibi göstermişlerdir. Hiçbir delil bulamadıkları için de inanmak farz, soru sormak haramdır. Kes sesini, öt! Yoksa kellerini uçururum demiş. Arkasından da dinden dönen öldürülür diye saçma sapan şeyler uydurmuşlar. O da yetmemiş. Efendim adam bakıyorsun dört dörtlük Müslüman. Kafir demenin imkanı yok. O defa da zındık diye bir kelime uydurmuşlar. Farsçadan gelme bir kelime. Hiç kimse bilemiyor. Kendi kafalarına göre ona mana vermişler. Kendi hesaplarına gelmeyen tevbe etse de öldürülür. Çünkü tevbe edeceği günah yok ki adamın. Neden tevbe edecek ki? Peki Allah yardımcımız olsun.